Teknoblog Podcast başlıyor. Teknoblog Podcast hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog Genel Yayın Yönetmeni. 19 Nisan 2013 Cuma günü gerçekleştiriyoruz bu programın kaydını ve 15 Nisan haftasının önemli gelişmelerini Teknoblog Podcast'in bu bölümünde bulacaksınız. Öncelikle gündem maddelerimizi aktaralım ve daha sonra da konuşmaya başlayalım. Facebook.com geçtiğimiz Cuma günü yayınlanmıştı yurt dışında ve bu hafta içerisinde de gündemde yer tutmaya devam etti. Aynı zamanda Facebook'un iOS tarafındaki uygulamasında da önemli gelişmeler vardı. Bu programda bunları ele alacağız. Nokia'nın 2013 mali çeyrek rakamları dün açıklandı. Aynı zamanda Nokia'nın önümüzdeki aylarda gelecek olan cihazlarla ilgili çeşitli detaylarda hem dedikodu olarak ortalığa sızmaya devam ediyor hem de Nokia yöneticilerinden de bazı onaylamalar gelmeyi sürdürüyor. Buna değineceğiz. Türkiye'den bir gelişme, karasal yayın ihalesi bu hafta içerisinde gerçekleşti. HD çözünürlük ve standart çözünürlükteki kanallar için frekanslar dağıtıldı. 2015 yılına kadar karasal dijital yayına geçilmiş olacak. Bununla ilgili detayları da bu programda aktaracağız. Google'ın Glass adı verilen gözlüğü bu yıl sonlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Öncesinde yazılımcılara özel ve erken uyum sağlayanlara özel Glass Explorer paketleri sipariş verenlere ulaşmaya başlıyor. Aynı zamanda Google Glass ile ilgili daha fazla detay hem yazılım tarafında hem de donanım tarafında ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlara değineceğiz programda. Twitter'ın müzik uygulaması bir süredir dedikodusu yapılıyordu ve artık çıkmaya hazır. Aynı zamanda Samsung Galaxy S4 de bu programın konuları arasında yer alacak. Teknoblog Podcast başlıyor. Facebook'un bu ayın başında duyurusunu gerçekleştirdiği Facebook.com 12 Nisan tarihinde, yani bundan bir hafta önce Amerika'da yayınlanmıştı. Amerika'daki HTC One X, One X Plus, Samsung Galaxy Note 2 ve Galaxy S3 sahipleri Facebook.com Android başlatıcısını yükleme şansına erişmişti. Daha sonrasında bu Facebook.com'un APK dosyası, yani diğer Android cihazlarına, Amerika dışındaki diğer Android kullanıcılarının da Facebook.com deneyimi yaşamasına olanak sağlayan APK dosyası da internete düşmüştü. Hemen sonrasında yine saydığım bu 4 telefonun dışındaki Android cihazlarına, Android tabletlerine ve akıllı telefonlarına da Facebook.com'un yüklenmesine olanak sağlayan APK dosyası hileler yayınlanmıştı. Zaten biz de bunlara Teknoblog'da fazlasıyla yer verdik. Tahmin ediyorum ki içinizden Facebook.com'u bu şekilde indirip deneyen ne gibi bir deneyim sunduğunu gören vardır. Ben de aynı şekilde yaptım. Elimde Nexus 7 var. Nexus 7'ye Facebook.com'u aynı Teknoblog'da aktardığımız yöntemi kullanarak yükledik ve birkaç gün kullandım. Facebook.com biliyorsunuz kişileri ön plana alan uygulamalar yerine kişileri ön plana alan bir uygulama. Kilit ekran aslında eğlenceli sayılabilir çünkü fotoğraf ağırlıklı bir kilit ekranınız oluyor ve herkesin ne yaptığını ne ettiğini kilit ekranında sağa sola sürükleyerek parmağınızı görme fırsatına erişiyorsunuz. Ancak ara sıra yanlış noktalara dokunup beğenmek istemediğiniz kişilerin fotoğraflarını, paylaşımlarını beğenme gibi bir durum da söz konusu olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında aslında biraz sade Facebook.com uygulama bölümü var, uygulama menüsü var. İsterseniz bazı uygulamaları favorilere ekleyebiliyorsunuz ki bu güzel sayılabilir. Onun dışında Facebook Messenger'a bir kısa yol var. Ondan sonra durum güncellemesini, yer bildirimini veya fotoğraf paylaşımını hızlı şekilde yapabiliyorsunuz. Yani Facebook deneyimini gerçekten ön plana çıkaran bir uygulama Facebook.com, doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak beni birkaç gün sonra Facebook.com'un sıktığını söylemem gerek. Daha sonra ben Android'in Nexus 7'nin o doğal başlangıç ekranına, ana ekranına geri döndüm ve o şekilde kullanmaya devam ediyorum. Ancak Türkiye'de sosyal medya kullanıcıları, Facebook kullanıcıları belli fazla. Herkes kimin ne yaptığını, ne ettiğini merak ediyor. İşte Facebook.com bu noktada herkesi takip etmek isteyenler, herkesin ne yaptığını, ne ettiğini anında görmek isteyenlerin bir hayli hoşuna gidecek gibi gözüküyor. Sohbet balonları var. Sohbet balonları aslında güzel. Her tarafta telefonlar yerinde sohbet ettiğiniz kişilerle anında iletişim kurma, sohbeti anında devam etme fırsatı elde ediyorsunuz ki bu güzel bir şey. Bu gibi özellikleri var Facebook.com'un. Uygulama İlk başta Amerika için yayınlanmıştı söylediğim üzere. Ancak yurt dışı pazarına, yurt dışı derken burada Amerika dışını kastediyorum, açılması çok fazla uzun sürmedi. Bu hafta içerisinde sanırım Salı veya Çarşamba günüydü. Facebook.com'u Google Play Store üzerinde Türkiye'deki kullanıcılar da görmeye başladı. Tabii ki HTC One, One X Plus, pardon HTC One X, One X Plus, Samsung Galaxy Note 2 ve Galaxy S3 sahipleri Facebook.com'u yükleyebiliyor. Aslında elimizde bir de HTC One var biliyorsunuz, incelemesini de yayınlamıştık geçtiğimiz hafta. Ona da Facebook.com yükleniyor gibi gözüküyor ancak Facebook.com'u açamıyoruz. Öyle bir problem var. Sanıyorum ki bunun için Facebook'tan bir güncelleme daha gelmesi gerekiyor. Her neyse, eğer imkanınız varsa, saydığım telefonlar varsa veya yine Teknoblog'da verdiğimiz hilelere dayanarak Facebook.com'u yükleyebilir ve bu başlatıcı ekranın nasıl bir deneyim sunduğunu kendiniz görebilirsiniz. Bunu belirtelim. Onun dışında yine Facebook bu hafta içerisinde Facebook.com'u yayınlamasıyla eş zamanlı olarak Facebook Messenger Android uygulamasını da güncelledi. Güncelleme ile birlikte sohbet balonları bahsettim. Az önce bahsettiğim sohbet balonları Facebook Messenger sayesinde tüm Android cihazlarına sunulmuş oldu. Yani Facebook Messenger üzerinden sohbet ettiğiniz kişilerle sohbetinizi Android cihazının her yerinde sürdürme fırsatına sahipsiniz. Aynı zamanda Facebook Messenger'daki bu sohbet balonları sadece Facebook kişilerini desteklemiyor. Aynı zamanda SMS mesajlarını da aynı şekilde küçük baloncuklu olarak ekranın her yerinde, herhangi bir yerinde görme fırsatına sahip oluyorsunuz. Bu da benim hoşuma giden özelliklerden bir tanesiydi. Gerçekten Facebook'un da aslında bir kilit ekranında bildirimleri görmek, paylaşımları görmek hoşuma gitti. Bir de Facebook Messenger ile birlikte her telefona sunulan, aynı zamanda yine Facebook.com'da da olan sohbet balonları gerçekten hoşuma giden bir özellik olmuştu. Facebook Messenger ile birlikte tüm Android telefonlarına resmen bu sohbet balonları gelmişti. Ve bu hafta içerisinde Facebook iOS uygulamasında da, iPhone ve iPad uygulamasında da bir takım güncellemeler yaptı. Özellikle iPad tarafında arayüz bakımından bazı güncellemeler yapıldı. İki sürümde de sohbet balonlarını görmeye başladık. Ancak tabii ki iOS'in biliyorsunuz yapısı itibariyle sohbet balonları sadece Facebook uygulaması içerisinde kullanılabiliyor. Siz Facebook uygulamasından çıktığınız anda sohbet balonları kapanıyor. Ancak Facebook üzerinde diyelim ki fazla vakit geçiriyorsunuz, ne olup ne bittiğine fazla bakıyorsunuz. O esnada sohbet ederken sohbet balonları iş görebilir. Arkadaşınızdan cevap gelmesini beklemek yerine o bir kenarda sohbet balonu olarak bekler. Siz de Facebook'ta dolaşmaya, ne var ne yok bakmaya devam edebilirsiniz. Tabii ki jailbreak camiası da boş durmuyor. Bir yazılımcı, bugün bunun haberini verdik Teknoblog'da, bir yazılımcı sohbet balonlarını Facebook iOS uygulamasının dışında, iOS işletim sisteminin tepesindeki bir katmanda, yani iOS içerisindeki tüm uygulamalarda görünecek şekilde, ana ekranda da görünecek şekilde çalıştırmayı başarmış. Böylelikle jailbreak edilmiş iOS cihazlarına en azından Android'dekine benzer bir kullanıcı deneyimi sunulabilir. Bu da özellikle telefon sahibi kullanıcıları, Facebook kullanıcılarını memnun edecek bir gelişmedir. Söz konusu uygulamanın önümüzdeki günlerde CD'da yayınlanmasının beklendiğini yazmıştık. Aynı zamanda da kodları da yazılımcı GitHub kod deposunda açmayı planlıyormuş. Facebook.com gerçekten Facebook'un mobil ortamdaki varlığını biraz daha güçlendirme, mobil ortama biraz daha parayı çevirme konusunda attığı adımların en önemli arasında sayılıyor. Gerçekten Facebook.com'da ilerleyen zamanlarda Facebook reklam da yayınlamayı planlıyor ki gerçekten Facebook.com yapısı itibariyle reklam yayınlamaya fazlasıyla müsait. Diyelim ki kilit ekranı açtınız ve karşınızda birden bir reklam görüyorsunuz. İlginizi gerçekten fazla çekebilir. O reklamlar çok daha fazla görünebilir. Bu anlamda Facebook.com gerçekten ilgi çekici gibi gözüküyor. Yani Facebook'a para kazandırma bakımından bir potansiyeli var. Tabii ki ne kadar sevip sevmeyeceğiniz konusunda ise seçim size kalmış. Ben söylediğim gibi yükledim. 1-2-3 gün kullandım. Daha sonra tekrar normal başlatıcı, Android başlatıcısına geri döndüm Nexus 7'de. Tabii bu noktada Touch Vize veya Sense ne kadar rakip olabilir, ne kadar tercih edilebilir, bunu da söylemek gerek. Bu arada HTC First biliyorsunuz yurt dışına piyasaya çıkan, Amerika'da piyasaya çıkan Facebook.com yüklü telefonda, Android telefonunda da bir özellik var. Facebook.com'u kapatıp kullanıcılar normal Android ham sürümünü, arayüzünü kullanma fırsatına sahip. Bu açıdan aslında HTC First de birçok kullanıcının ilgisini çekmiş gibi görünüyor takip ettiğimiz kadarıyla. Bakalım Facebook.com'un akıbeti ne olacak? Şu anda Android'de kalacak gibi gözüküyor Facebook.com. Çünkü iOS ve Windows Phone'un yapısı pek müsait değil. Bu başlatıcıya getirme Android açıklıktan dolayı biraz daha serbest bir yapıya sahip olmasından dolayı Facebook.com'u kullanmaya biraz daha müsait bir ortam yaratıyor. iOS ve Windows Phone'un biraz daha sahiplerine has yapısı, biraz daha kapalı duvarlarla çevrilmiş yapısı nedeniyle Facebook.com'un bu platformlara gelmesi kısa vadede pek mümkün görünmüyor. Bunu da belirtelim. Geçelim Nokia'ya. Finlandiyalı şirket 2 yıl önce Şubat 2011'de Windows Phone planlarını açıklamıştı ve o zamandan bu yana şirketin Windows Phone platformunda gösterdiği faaliyetler belli bir olgunluğa erişti. Bunlar da rakamlara yansıyor. Şirketin 2013'ün birinci çeyreğinde açıkladığı rakamlara baktığımızda zarar ettiğini görüyoruz. Ancak tablo çok da fena sayılmaz. Yılın ilk çeyreğinde 5,85 milyar avro gelir elde etmiş Nokia. Bundan 150 milyon avro zarar edilmiş. Cihazlar ve servisler bölümü var. Telefonların çıkarıldığı bölüm 42 milyon avro zarar ederken harita birimi ise 97 milyon avro zarar açıklamış. Nokia geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 7,35 milyar dolar gelire karşılık 1,34 milyar avro operasyon zarar açıklamıştı. Şimdi baktığımızda 150 milyon avro gibi bir zarar var. Bunu neye bağlayabiliriz? Bir açıdan Nokia'nın satmış olduğu Lumia cihaz sayısı giderek artıyor. Bir önceki çeyrekte 4,4 milyondu. Şimdi ise 5,6 milyona yükselmiş ve satılan Lumia cihazlarına baktığımızda içerisinde 1600 lira fiyata sahip olan Lumia 920 de var. 1200 lira fiyata sahip olan Lumia 820 de var. Yani miktar azalsa bile belki satılan cihazların değeri de artıyor. Bu da sonuç olarak gelirin daha fazla olması ve elde edilen karın da biraz da artmasına olanak sağlıyor. Bu önemli bir artı. Gerçekten 5,6 milyon bir çeyrekte Nokia gibi bir şirket için fena sayılmaz. Bir de bu Lumia cihaz sayısına baktığımızda da ortada fazla bir cihaz yok aslında. Bu satılan 5,6 milyonun 3'te 2'si Windows Phone 8 cihaz demiş. Yani Lumia 920, Lumia 820 ve Lumia 620 cihazlara satılıyor. Ve bu açıdan da 5,6 milyon bence Nokia için gerçekten başarılı bir rakam. Tabii bir de Symbian işletim sistemli cihazların satışlarındaki düşüş de genel performans, akıllı cihazlar biriminin genel performansını etki etmiş ve birim satışlar bu birimin satışları 86,3 milyondan 61,9 milyona gerilemiş. Symbian artık Nokia genelinde etkisini kaybediyor ve bu açıdan da çok da bu düşüşleri ilerleyen aşamalarda dikkate almamak gerekebilir. Nokia için bundan böyle Windows Phone'un performansı biraz da önemli gibi gözüküyor. Nokia CEO'su Stefan Elop şirketin üst üste 3. çeyrekte temel bir operasyon karlılığı yakalamasından dolayı memnun olduğunu kaydetmiş. Ortam gerçekten zorlu bir ortam ve Elop insanların Lumia portföyüne pozitif bir reaksiyon gösterdiğine de dikkat çekmiş. Bu açıdan bakacak olursak Nokia için işler iyi gözüküyor. Şirketin Windows Phone planlarını bazıları iyi olarak değerlendiriyor, bazıları kötü olarak değerlendiriyor. Nokia'nın Windows Phone yerine Android'i tercih etmesinin daha doğru olabileceği şeklinde bir anlayış var, bir düşünce var. Ancak baktığımızda Nokia'nın gerçekten Windows Phone platformuna bir ivme kazandırdı, bir dinamik, bir momentum kazandırdı söylenebilir. Nokia sayesinde Microsoft'un platformu biraz daha ilgi çekiyor, biraz daha gündemde kalıyor. Ve bir de Nokia'nın bu platform için yaptığı çalışmalar gerçekten değer katıyor. Başta Nokia telefonlarını biraz daha ilginç kılıyor. Nokia uygulamaları gerçekten Nokia bu platformun gelişimi için ve cihazını biraz daha ilginç kılmak için ilginç uygulamalar ortaya çıkarıyor ve bu uygulamalar sayesinde de Nokia telefonları biraz daha tercih edilebilir oluyor. Kararsız kalanlar Android telefon mu seçeyim veya iPhone mu seçeyim, Nokia telefon mu seçeyim diye düşünenler ve bir de Nokia markasına sadık kalan için Nokia'nın hazırlamış olduğu Windows Phone uygulamaları biraz da karar verme aşamasında önemli olabiliyor. Bakalım Nokia'nın ileriki çeyreklerde göstereceği performans nasıl olacak? Ve tabii bu noktada da Nokia'nın çıkaracağı cihazlarında önemli etkisi olacak. Nokia'nın Galaxy Note'a rakip bir cihaz hazırlığı yaptığı söyleniyor. Biliyorsunuz Galaxy Note 5 inç üzerindeki ekranıyla dikkat çeken bir cihaz. 1200 çarpı 1280 çarpı 720 piksel çözünürlüklü bir ekran var, 5,5 inçlik. Ancak Nokia 1080p ekran avantajını kullanmak istiyor ve biliyorsunuz haberlerini Teknoblog'da yazıyoruz. Bu yılın sonlarına doğru beklenen Windows Phone 8 güncellemesiyle birlikte Microsoft 1080p ekran desteğini de sunacak ve Nokia'da 1080p çözünürlüklü ve 5 inçin üzerinde ekran büyüklüğüne sahip bir Windows Phone telefonu çıkarmaya hazırlanıyormuş. Gelen haberler bu şekilde. Bu arada iOS kod adlı bir cihazdan bahsediliyor. Bu cihazda da Nokia 808 PureView'da görmüş olduğumuz 41 megapiksellik kamera gibi yüksek megapiksel sayısına sahip bir kameranın olacağı konuşuluyor. Böyle bir cihaz Windows Phone platformuna bekleniyor. Lumia 928 olarak anılan bir cihazlar, bu cihazın da Amerika'ya en azından geleceği Verizon tarafından sunulacağı ipuçları verildi. Önümüzdeki yaz böyle bir telefon bekleniyor. Bunun dışında Catwalk adı verilen bir cihaz var. Catwalk'ta alüminyum çerçeveli ve biraz daha ince yapıda bir cihaz olduğu söyleniyor. Kamera bölümü biraz daha çıkıntı yapıyor bu cihazın. Zaten biliyorsunuz bir cihazın kalın olmasında en önemli etkenlerden bir tanesi kamerası ve kamera bölümünü çıkıntılı yaparak Nokia diğer kasa kısmını biraz daha inceltmeyi, biraz daha hafifletmeyi planlıyor ve böylelikle ortaya tasarım anlamında ilgi çekici bir cihaz çıkarmayı planlıyor. Bu Catwalk adı verilen, Catwalk olduğu iddia edilen cihazla ilgili bir iki fotoğrafı dün Teknoblog'da yayınlamıştık. İlgili haberde bakabilirsiniz. Anlayacağınız Nokia'nın Windows Phone 8 veya Windows 18 buçuk mu diyelim, portföyde ilgi çekici olacak. Biliyorsunuz Lumia 920, Lumia 820, 720, 620, 520, her birinin kendine has bir tasarımı var, kendine has özellikleri var. Bazıları birbirlerinin karışımından oluşmuş, ortaya çıkmış tasarımlar ve Nokia tasarım birimi de farklı tasarımlar deneme konusunda, farklı tasarımlar geliştirme konusunda boş durmuyor gibi görünüyor. İlerleyen zamanlarda gerçekten ortaya ilginç işler çıkacak gibi gözüküyor. Biz de haberlerini sizlere aktaracağız bunların Teknoblog'da. Son yıllarda karasal yayının pabucu dama atılmıştı. Biliyorsunuz çok eskilerde çatı antenleri vardı. Karlı yayın çatı anteni çıkar ve vericinin olduğu yere doğru anteni çevirir ve en iyi görüntüyü almaya çalışırdık. Çanak antenlerin yayılmasıyla birlikte artık apartmanların tepelerinde, balkonlarda, her yerde çanak antenler fazlasıyla yer tutmaya başladı. Çoğu apartmanda, balkonlarda birkaç tane anten birden görüyoruz. Merkezi sistem pek kullanmıyor daire sahipleri. Ortak bir merkezi sistem belirlemek yerine herkes kendi kafasına göre bir şeyler yapıyordu ve sonuç olarak ortaya bayağı bir görüntü kirliliği çıkıyordu. Hoş, son zamanlarda sitelerin yayılmasıyla birlikte merkezi sistem daha fazla kullanılır olmuştu. Ancak baktığımızda ister İstanbul'da olsun, ister Ankara'da, İzmir'de veya başka şehirlerde olsun bireysel çanak anten takma girişimleri, her daire sahibinin kendi balkonuna çanak anten takıp veya çatıya bir çanak anten kondurup kendi yayını izleme eğilimi bir hayli fazlaydı. Şimdi karasal dijital yayın son zamanlarda birkaç yıldır fazlasıyla konuşuluyor, Türkiye gündeminde yer alıyor. Henüz fikir aşamasındaydı. Fikir aşamasında derken henüz yasal adımlar atılmamıştı. Bu çanak antenlerin çatılardan kalkacağı söylenmişti ve dijital yayının, uydu dijital yayının biteceği gibi bir hava oluşturulmuştu. Halbuki öyle bir şey yok. Bu karasal sayısal yayınla karasal dijital uydu yayını birbirinden farklı kavramlar aslında. İkisi de beraber yaşamaya devam edecek. Tabii ki karasal sayısal yayında frekans bantları uyduya göre biraz daha kısıtlı. Ve tabii lisanslar biraz daha pahalı, doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak kullanıcılara sağlayacağı avantaj, izleyicilere sağlayacağı avantaj gerçekten fazla. Herhangi bir çanak anten taktırmak için uydu alıcıları, hadi uydu alıcıları ucuzladı, ancak bu çanak anteni kurdurmak o kadar kolay olmuyor. Aynı zamanda artık biliyorsunuz merkezi sistemlere bağlanma zorunluluğu var. Merkezi sistemlerin kendilerine göre bazı sorunları olabiliyor. İşte her kanal olmuyor, işte bilmem sağlayıcının gelip her türlü ayarı, transponder ayarını yapması gerekiyor vesaire. Her neyse, karasal sayısal yayının gelmesiyle birlikte televizyon izleyicileri gerçekten büyük bir rahatlığa erecek. Küçük bir çubuk antenle Eski tip antenlere benzer görünümlü antenler de var. Biraz daha farklı, küçük, hatta cebe sığacak tipte USB antenler var ki bunları bilgisayarlara takıp bilgisayardan da televizyon izleme şansına sahip olacaksınız. Tüm bunlar karasal dijital yayın sayesinde gerçekleşecek. Yurt dışında uzun zamandır kullanılıyor. Yurt dışı seyahatlerimizde görüyorduk otellerde vesaire karasal dijital yayının izlendiği ve gerçekten düzgün bir görüntü var. Net bir görüntü var. Aynısı önümüzdeki aylardan itibaren Türkiye'de de gerçeğe dönüşecek. Bir süredir TRT karasal dijital yayının denemelerini yapıyordu aslında. Ancak o yayınlar test aşamasındaydı ve kapsamı çok daha fazla değildi. Şimdi kapsam biraz daha genişleyecek. Aynı zamanda bu Çamlıca'da gördüğümüz adalarda olsun gördüğümüz o anten kirliliği de herhalde bitecektir. Tüm bu vericiler tek bir kuleye toplanıp Çamlıca'da tek bir kule olacaktır. Oraya Çamlıca'sına gerçekten güzel bir kule yakışır ki bu ayrı bir konu. Neyse biz devam edelim. Ve efendim bu kadar anlattım karasal dijital yayını. Uzun bir giriş yaptım. Nedeni ne? Bu hafta içerisinde Rütük karasal sayısal yayın ihalesini gerçekleştirdi ve televizyonlara lisanslar dağıtıldı. Şimdi 8 tane HD yayın lisansı vardı ve ilk olarak bunların ihalesi gerçekleştirildi. Baktığımızda şu anda mevcutta HD yayın yapan televizyon kanalları bu lisansları paylaştı. Kanal D, Fox, Star TV, ATV'nin sahibi olan Turkuaz Aktif TV olarak lisans aldı. Kanal Türk arada HD yayın denemelerini görmüştük. Belli maçları HD olarak yayınlıyordu. Samanyolu TV, Show TV ve Habertürk. Bunlar HD yayın lisanslarını aldı. Lisanslar 51 milyon 200 bin lira ile 48 milyon 600 bin lira arasında değişen fiyatlarda gitti. Daha sonra standart çözünürlüklü 11 lisans için ihale gerçekleştirildi ve bunda da Kanal 7, NTV, Flash TV, CNN Türk, TV2, ATV Avrupa, Karamel TV, MTV, TV Çorlu, TVNET, Beyaz TV gibi biraz da ikinci klasmanla değerlendirebileceğimiz izleyici bakımından o kanallar standart çözünürlüklü lisansları aldılar. Ve sonrasında baktığımızda 3. günde tematik kanalların ihalesi gerçekleştirildi. Orada da Bugün TV, Turkuaz, Yeni Asır TV, TGRT Haber, Samanyolu Haber, Dream TV gibi biraz daha tematik, artık zaten tematik ihaleydi. O kanallar dağıtıldı. Sonuç olarak artık herhangi bir çatıya çanak anten takmadan zaten çoğu televizyonda özellikle düz ekran televizyonda DVB-T olarak teknik özellikler listesinde geçiyor. Karasal dijital yayını destekliyor. Bu yayınları çok daha rahat bir şekilde izleme fırsatı bulacağız. 2015 yılına kadar karasal dijital yayına geçişin tamamlanması bekleniyor. Önümüzdeki aylardan itibaren de bu alanda önemli gelişmeler görmeye başlayacağız sanırım. Haber kaynaklarında bu şekilde geçiyordu. Ve karasal dijital yayına geçmekle birlikte belki artık yine çatı antenlerini geçtik, televizyon üzerine yerleştirilen antenler bunlar gerçekten tekrar eski günlerine dönecektir. Şimdi dediğimiz gibi düz ekran televizyonlar genellikle karasal sayısal yayına uyumlu hale geliyor. Baştan uygun hale geliyor. Uygun şekilde geliyor. Eski tip bir televizyon varsa da onun için özel set üstü cihazlar olacak, özel kutular olacak ve bu kutular yardımıyla da yine karasal sayısal yayını eski tip normalde doğal olarak o desteği barındırmayan televizyonlarla da izlemek mümkün olacak. Dediğimiz gibi ilginç gelişmeler bizi bekliyor. Özellikle bakacağız HD yayın lisansı alan kanallar bundan böyle biraz daha kolay şekilde belki standart çözünürlüklü yayını sonlandıracaktır. Yani ileriki aşamalarda Kanal D, Show TV, Star TV gibi kanalların HD yayınlarına geçtiğini ve standart çözünürlüklü yayınları artık sonlandırdığını görebiliriz. Böyle bir şey de olabilir. Neyse zamanla bunu göreceğiz. Karasal yayın ihalesi dediğimiz gibi yapıldı. HD ve SD lisanslar dağıtıldı, sahiplerini buldu. Artık bundan sonra vericilerin kurulması, televizyon kanallarının yatırımlarını yapması ve sonuç olarak bundan böyle şimdiye kadar televizyonlarda özellikle düz ekran televizyonlarda HD televizyonlarda kullanmadığımız o DVB-T bölümünü kullanma zamanı. Biz de bu gelişmeleri merakla bekliyoruz. Tabii karasal sayısal yayına geçildiği zaman detayları ilk izlenimleri yine Teknoblog'da bulacağınızı sizlere belirtelim ve bu defteri de bu dosyayı da burada kapatalım. Google'ın Glass ya da gözlük olarak adlandırılan ürünü gerçekten bu yılın en çok beklenen ürünler arasında yer alıyor. Yıl sonu itibariyle Google Glass'ın çıkması bekleniyor. Geçen yılın bu zamanlarında ya da 2011 sonlarında yanlış hatırlamıyorsam Glass'la ilgili ilk detayları görmeye başlamıştık. Ve geçen yılın Google I/O etkinliğinde Haziran sonunda düzenlenen etkinlikte de Google Glass'ın ne olduğu ile ilgili biraz daha fazla bilgi verilmişti. Google'ın kurucularından Sergey Brin bu Google Glass projesiyle bir ayla ilgileniyor. Sergey Brin gittiği her yerde gözlüğü takıp etrafa poz veriyordu. Hatta metroda bir görüntüsü yansımıştı kameralara ve orada da gerçekten gözünde bu Google Glass vardı. Hatta Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Silikon Vadisi'nde gerçekleştirdiği bir gezi kapsamında Google'a uğramıştı ve Sergey Brin kendisine ev sahipliği yapmıştı. O zaman Sergey Brin Abdullah Gül'e bu gözlüğü de denetmişti. Abdullah Gül de Twitter üzerinden bu gözlüğün neye benzediğini, ne gibi bir görsel deneyim sunduğunu paylaşmıştı. Her neyse zamanla Glass'la ilgili ortalıktaki bilgi kırıntıları daha da arttı. Sonuç olarak Google Glass'la birlikte bir kamera olacak. Bu kamera hem fotoğraf hem video çekebilecek. Yine Google'da aramalar yapılabilecek. Bu gözlüğün Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı olacak. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlarla da etkileşim kurabilecek. Bu Google Glass cihazının ilk partisi diyelim, üretim hattına girmiş durumda ve ilk partilerde, ilk deneme ürünleri de Google Glass Explorer paketleri de sahiplerine ulaşmaya başladı. Explorer Edition Kit olarak adlandırılıyor. Bu paketin içerisinde ne var? USB şarj aleti var. Gözlük var. Gözlüğün sıra dışı bir görünüme sahip olmaması için bir güneş gözlüğü camı eklenmiş. Böylelikle dışarıda sanki bir güneş gözlüğü takıyormuş gibi bu Google Glass'ı kullanmak mümkün oluyor. Ve bu cihazın sahipleri ilk videoları çekmiş oldukları ilk videoları da Google Plus üzerinden paylaşmaya başlamışlardı. Ve böylelikle de bu Google Glass kitlerinin nasıl bir görüş sunduğunu, görüş açısı sunduğunu da görme fırsatı elde ediyoruz. Gerçekten gözümüzün gördüğüne çok yakın bir görüş açısı elde eden, sunan bir cihaz Google Glass. Tabii ki Google Glass'la beraber yazılımcılara da bu gözlükle beraber çalışacak yazılımları üretecek olan yazılımcılara da bir takım şartları açıkladı. İlk etapta söylenenlere göre bu gözlükle içerisinde reklam gösterilmeyecek, kullanıcıdan para talep edilecek şekilde bazı uygulamalar satılamayacak vesaire böyle şartlar var. Bunlara biraz daha ileride değinmek gerekiyor. Bu arada ilginç bir ayrıntı, Google Glass'la birlikte bir de Android telefon uygulaması sunuluyor. My Glass uygulaması sunuluyor ve bu My Glass uygulaması da bazı yardımcı işlevler sunuyor. Mesela navigasyon sırasında My Glass üzerinden akıllı telefonun yardımını almak mümkün oluyor. Aynı zamanda yine SMS'leri, gelen SMS'leri My Glass aracılığıyla Google Glass'ta görmek mümkün oluyor. Bu gibi avantajları var Google Glass Explorer'ın. Gerçekten ilginç bir ürün. Yıl sonunda çıkacağı söyleniyor. Biz de merakla bekliyoruz. Gerçekten kendi adıma konuşacak olursam satın alma listemde yer alan ürünlerden bir tanesi Google Glass. Merakla bekliyorum ben de bu ürünü. Gerçekten ilgi çekici. Bugünlerde biraz artık bu akıllı telefonlar, tabletler biraz sıkmaya başladı. Gerçekten bu Google Glass ilgi çekici. Yeni bir çığır açıcı ürün gibi gözüküyor. Aynı zamanda bir de biliyorsunuz Apple'ın kol saati var. Samsung veya LG gibi şirketlerin de kol saati üreteceği söyleniyor. Artık pazar bu gibi yönlere kayıyor. Giyilebilir eşyaları, giyilebilir elektronik eşyaları kayıyor ve bu alanda gerçekten ileride büyük bir rekabet olacak gibi gözüküyor. Bakalım bu rekabette tabii ki biz tüketicilere yarayacaktır. Tabii bizim için, biz editörler için biraz daha zorlu bir süreç. Her çıkan yeni ürünü takip etmek, incelemek vesaire gerekiyor. Her ne kadar zevkli olsa da bazen yorucu da olabiliyor. Özellikle şu son zamanlarda biliyorsunuz artık her gün yeni bir şey çıkıyor. Her gün yeni bir teknoloji, servis vesaire çıkıyor. Bunları takip edip en iyi şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Google Glass'la ilgili yenilikleri, haberleri takip edip size aktarmaya devam edeceğiz. Bunu belirterek burada da bu dosyayı kapatalım. Yeni bir üründen yeni bir servise geçelim. Twitter müzik servisi. Geçtiğimiz haftanın sonları itibariyle Twitter'ın müzik servisiyle ilgili detaylar biraz daha netleşmişti. Bunları Teknoblog'da sizlere aktarmıştık. Müzik.twitter.com adresinde Coming soon, yakında geliyor şeklinde bir ibare vardı. Kullanıcı giriş yaptığımızda ise hiçbir şey görmüyorduk. Yine aynı sayfaya geri düşüyorduk. Bu hafta içerisinde Twitter'ın müzik servisiyle ilgili söylentiler, beklentiler biraz daha yoğunlaştı ve dün itibariyle Twitter müzik uygulaması servisi yayınlandı. Twitter Diez Music diye yazılıyor. Böyle bir adlandırma uygun görmüş Twitter. Kendi ruhuna uygun şekilde ve Twitter müzik sayesinde Twitter kullanıcıları müzikleri hem popüler şarkıları hem de biraz arka planda kalmış şarkıları daha iyi şekilde bulmaya olanak sağlıyor. Biliyorsunuz artık Twitter'ı her meslekten, her cinsten insan kullanıyor diyelim. Müzisyenler de Twitter'ı fazlasıyla kullanan kitleler arasında yer alıyor. Hem de müzik Twitter'da en çok paylaşılan unsurların başında geliyor. İşte Twitter müzikte bu Twitter'da yapılan müzik odaklı paylaşımları biraz daha ön plana çıkaran, filtrelendiren bir özellik, bir uygulama. Spotify, Radio gibi servisler var. Yurt dışında faaliyet gösteren streaming servisleri bunlar. Müzik dinleme servisleri, Twitter müzik uygulaması bunlarla bağlı çalışıyor. Mesela diyelim ki bir tweet içerisinde bir şarkı paylaşıldı. Anında bu şarkıları söylediğim servisler aracılığıyla dinlemek mümkün oluyor. Sanatçıları bulmak mümkün oluyor vesaire. Bu gibi özellikleri var Twitter müzik uygulamasının. Aynı zamanda yine iTunes üzerinden paylaşılan şarkıların da ön dinlemesi yapılabiliyor. Dilerseniz satın alabiliyorsunuz. Böyle bir özellik söz konusu. Twitter müzik uygulaması şu anda Türkiye'de kullanılamıyor. Ya da şöyle söyleyelim, müzik.twitter.com adresi üzerinden webten giriş yapılabiliyor. Bir de iPhone uygulaması var. iPhone uygulaması da şu anda Türkiye'den kullanılmıyor. Zaten servis henüz Türkiye'ye açık değil doğrusunu söylemek gerekirse. Amerika, Kanada, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelere açık. iOS uygulaması da o ülkelerde yayında şu anda. Ancak Amerika hesabı ya İngiltere hesabı, daha doğrusu Twitter müziğin faaliyet gösterdiği ülkelere has bir Apple mağaza hesabı, App Store hesabınız varsa, iTunes hesabınız varsa ya da Apple kimliğiniz varsa tam doğru şekilde söylemek gerekirse bu Twitter müzik uygulamasını indirip ne var ne yok bakabilirsiniz. Benim Amerika hesabım vardı ve oradan Twitter müzik uygulamasını iPhone'a kurup bir göz atma fırsatı buldum. iTunes üzerinden ön izleme yapabiliyorsunuz. iTunes biliyorsunuz yaklaşık 1,5 dakikalık bir ön izleme izin veriyor, ön dinleme izin veriyor. Tweetlerde paylaşılan şarkıları bu şekilde dinlemek mümkün oluyor. Aynı zamanda Now Playing, şimdi çalıyor şeklinde bir hashtag, bir paylaşım yaptığınızda, Twitter üzerinden paylaşım yaptığınızda bu hashtag tweet içerisinde yer alıyor. Bu şekilde bir Twitter müzik kaynaklı paylaşımlar ortaya çıkarılıyor. Bu gibi özellikler var Twitter müziğin. Umarız yakın zamanda Türkiye'de de faaliyete geçer. Gerçekten müzik odaklı paylaşımları Twitter müzik daha da arttıracaktır. Şarkıları biraz daha bulma yolunda önemli katkı sağlayacaktır. Tabii bir de çevrim İçi müzik dinleme servislerinin biraz daha yaygınlaşması gerekiyor. Artık bilmiyorum Twitter o noktada ki Twitter'ın Türkiye'de pek fazla faaliyeti olduğunu söyleyemeyiz reklam dışında. O noktada artık belki yerel işbirlikleri zor olabilir ancak bahsettiğimiz o Spotify, radyo gibi servislerin Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu. Belki o servisler Türkiye'ye gelirse Twitter müzik de biraz daha çabuk şekilde Türkiye'ye gelebilir. Türkiye'de Twitter'da olan bir sürü müzisyen var. Onları takip etmek çok daha kolay olacaktır. Tabii bir de şu var. Twitter ve Facebook üzerinden müzik paylaşımı yapmak artık yasak olacak. Böyle bir yasa geçmek üzere meclisten. Ancak o yasanın detaylarına biraz daha yakından bakmak gerekiyor. Orada sanırım link paylaşımı yapmakta herhangi bir problem olmayacak. Bu nedenle Twitter müzikle ilgili herhangi bir yasal sakınca olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii biraz daha bakmak, tartışmak gerekiyor bu konuyu. Onu ilerleyen zamanlarda bir tartışalım en iyisi, bir araştırıp sizlere aktaralım. Gerçekten ilgi çekici bir ürün. Biliyorsunuz MySpace çoğunlukla müzik tarafında öne çıkan bir servisti. Genellikle sanatçılar oralarda profil sayfaları oluşturup oradan hayranlarına ulaşırdı. Belki Twitter MySpace'in yerini alacak olabilir müzik servisiyle. Bunu zamanla göreceğiz. Gerçekten Twitter'ın yapmış olduğu bu çalışmalar servisin sahip olduğu popülariteyi biraz daha farklı alanlara kaydırıp farklı alanlarda daha fazla kullanıcı çekmeye yönelik çalışmalar ilgi çekici. Bakalım devamında neler göreceğiz Twitter'dan, hep beraber göreceğiz bunları da. Kapatmadan önce Samsung Galaxy S4'e değinelim. Bu hafta başında Turkcell Samsung Galaxy S4'ü ön satışa sundu. Turkcell mağaza üzerinden 1999 liralık bir peşin satış fiyatıyla 16 GB'lık Samsung Galaxy S4'ü piyasaya sundu Turkcell, ya da ön satışa sundu doğrusunu söylemek gerekirse. Teslimatlarında yanlış hatırlamıyorsam 25-26 Nisan gibi başlaması bekleniyor. Galaxy S4'ün 32 GB ve 64 GB'lık versiyonları da Türkiye'de piyasada olacak, bunu söyleyelim. Bunun yanı sıra Samsung Türkiye'de Galaxy S4 için ön talep toplamaya başladı. Üstelik ses, audio dock ve kablosuz şarj destekli kapak seçenekleriyle ön talep kampanyasına başladı Samsung. Yine aynı fiyat geçerli Samsung'da da. Haftaya Çarşamba günü Türkiye lansmanı yapılacak Samsung Galaxy S4'ün ve biz de orada olacağız. Samsung Galaxy S4 ile ilgili ilk izlenimlerimizi de sizlere aktarma fırsatı bulacağız. Tabii öncelikle Galaxy S4'ü bir kurcalama fırsatı da elde edeceğiz. Ve dediğim gibi ilk izlenimlerimizi de toplantının hemen arkasından sizlere aktaracağız. Tahmin ediyoruz ki ilerleyen zamanlarda da fazla gecikmeden de Galaxy S4'ün detaylı bir incelemesini Teknoblog'da yayınlarız. Ve bu şekilde şu anda Türkiye piyasasında olan ve ilgi çeken 4 gözlü Android telefonunu da incelemiş oluruz. Neydi onlar? LG Optimus G, Sony Xperia Z, HTC One ve eğer incelersek Galaxy S4 4'ü de elimizden geçmiş olur ve böylelikle de bizim de sizlere söyleyecek biraz daha net bir fikrimiz olur. HTC One incelemesini yayınladık geçen hafta. Gerçekten oldukça dolu bir inceleme oldu ve Teknoblog tarihinin de en detaylı incelemesi oldu. Yaklaşık 5000 kelime, uzun bir video ve bir sürü fotoğraf. HTC One gerçekten dolu bir cihaz. Yenilikçilik bakımından gerçekten ilgi çekici bir cihaz ve bunları incelememizde yeteri kadar, elimizden geldiği kadar aktarma şansını, fırsatını bulduk. Yerimiz nasıl olsa geniş, herhangi bir problem olmadı. Her neyse, LG Optimus G'yi de inceledik. O da gerçekten ilgi çekici ürünlerden bir tanesi. Özellikle tasarımı LG Optimus G'nin beğeni kazanacak şekilde siyah tasarım, IPS ekran LG Optimus G'yi ilgi çekici kılıyor. Sony Xperia Z ise her ne kadar ekran konusunda HTC One veya Optimus G'nin gerisinde kalsa da yine de Full HD ekran iyi bir görsel deneyim sunuyor. Keskinlik açısından iyi. Aynı zamanda Xperia Z'yi suya atıldığında su almaması da ilgi çekici kılan, insanları şaşırtan bir özellik. Bakalım Galaxy S4'te ne gibi artılar var, ne gibi eksiler var. Bunları da ilerleyen haftalarda, önümüzdeki günlerde görme fırsatı elde edeceğiz. Ve tabii ki bunların detaylarını Teknoblog'da sizlere aktaracağız. Geldik Teknoblog Podcast'in sonuna. 15 Nisan haftasının gelişmelerini sizlere aktarma fırsatı elde ettik. Gelecek hafta yine Cuma günü sizlerle buluşmayı planlıyoruz. Gelecek hafta yine takvimimiz oldukça yoğun görünüyor. Galaxy S4 aktardığımız gibi onunla tanışacağız. Bunun dışında yine farklı toplantılar var takvimimizde. Onlarla ilgili gelişmeleri hafta içerisinde Teknoblog'da bulacaksınız. Ve yine eğer gündemimizi alacak olursak haftaya programda bahsetme fırsatı elde ederiz. Teknoblog'u Facebook, Twitter ve Google Plus üzerinden takip edebilirsiniz. facebook.com/teknoblog, twitter.com/teknoblog ve google.com/artı-teknoblog. Sosyal medya hesaplarımız yine teknoblog.com'da teknoloji dünyasının en son gelişmelerini bulmaya devam edeceksiniz. Bunu belirtelim. Bu arada yine Teknoblog'un içerik açısından katkıda bulunduğu, içerik hazırlama işini üstlendiği Avia Mobil dergide iPad, iPhone ve iPod Touch sahipleri tarafından okunabilir. App Store üzerinden indirebilirsiniz gazete bayisi uygulaması olarak Avia Mobil Dergi ve daha sonra da yayınlanmış olan, şimdiye kadar yayınlanmış olan 5 sayıyı ücretsiz olarak indirip okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Gerçekten ilgi çekici incelemeler var, ipuçları var, uygulama incelemeleri var. Kullanmış olduğunuz cihazın biraz daha işlevlerini fark etmenizi sağlayacak şekilde içerikler var Avia Mobil Dergi'de. Yine teknoloji dünyasının en önemli gelişmeleri de Avia Mobil Dergi'de yer alıyor. appstore.com/aviamobildergide kısa yol adresi indirip okuyabilirsiniz. Bunu da belirtelim ve bu haftaki programı da kapatalım. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.